Evet, sizi bugün Matta 7. bölüme götürmek istiyorum. Çok iyi bilinen bir bölüm. Matta 7. bölümde biliyorsunuz orada aslında Rab Tanrı, Rabbimiz orada aslında 3 ayrı konuda konuşuyor ve konuyu sağlam temel, çürük temel üzerinde yaptığı konuşmayla noktalıyor. İlk birincisi, dar kapıyla geniş kapı arasında bir açıklamada bulunuyor. Arkasından ağaç ve meyvesinden söz ediyor. Ondan sonra üçüncü olarak da sağlam temel, çürük temel üzerinde bir açıklamada bulunuyor. 7. bölüm 21. ayet 7. bölüm 21. ayetten itibaren şey yapacağız. Ben okuma gözlüğüme bakıyorum. Okuma gözlüğüme alayım ve size 21. ayetten itibaren 27'ye kadar olan kesimi okuyacağım. Ve bu sözlerle İsa 7. bölümü noktalıyor. Sağlam temel, çürük temel. İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser ve eve saldırır ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan kişiye gelince evini kum üzerine kuran budala adama benzer diyor. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, evi sarsar, ev yıkılır, yıkılışı da korkunç olur. Aslında burada durmak istiyorum ama ben o son iki ayeti de okuyayım, yarım kalmasın. İsa konuşmasını bitirince halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu diye görüyoruz. Şimdi biraz düşünelim. Fırtına dediğimizde, kasırga dediğimizde, hortumlar, tayfunlar dediğimizde akla gelen ilk ülke nedir sizce? Yani Amerika. Doğru mu? Kasırga, hortum, tayfun, fırtına dediğimizde gerçekten de akla gelen ülke Amerika. Neleriyle meşhur? Çok şeyle meşhur. Meşhur da Miami'siyle meşhur olabilir. Ama aslında Amerika fırtınalarıyla meşhur. Hatta ne hikmetse hep fırtınalara kadın ismi verilmiş. Mesela 2005 yılında New Orleans'ta Katrina kasırgası oldu, biliyor musunuz? Yaklaşık 2005 yılında, çok iyi biliyorum. 2005 yılında bu kasırga oldu. Bu büyük fırtına oldu. Ve bu büyük fırtına sonucunda ülkenin yaklaşık %85'i sular altında kaldı. %85. New Orleans'ın %85'i sular altında kaldı. Ve yaklaşık 200 bin ev yıkıldı, harap oldu. Ve ona yakında evler oturulamaz hale geldi. Binlerce kişi hem evsiz kaldı hem de hayatını kaybetti değerli kardeşler. Ama Matta bu 7. bölümde okuduğum bu kısa parça, yani Rabbimizin sözünü ettiği sağlam temel, çürük temel başlığı altında almış olduğu bu konu, böyle ağaçtan, taştan, pirketten ya da ne bileyim tuğladan bina edilmiş binalardan söz etmiyor burada. Yani çürük temel, sağlam temel derken bugün inşa edilen taştan ya da tuğladan, betondan inşa edilen binalardan söz edilmiyor burada değerli kardeşler. Burada sözü edilen konu canın, yani canımızın sağlıklı bir zemin üzerine bina edilmiş olması. Yani canımızın hangi temel üzerine bina edilmiş olması. Burada anlatılmak istenen bu. Başka bir ifadeyle söylemek gerekirse, fırtınalar içerisindeyken, bu hayat devam ederken, dedik ya sıkıntılar, sorunlar, problemler. Bunlar içerisinden geçerken, ayakta kalabilmenin ön koşulunun ne olduğu bize burada bu kısa parça içerisinde çok net bir şekilde anlatılıyor değerli kardeşler. Ve anlıyoruz ve görüyoruz ki basit olaraktan söylemek gerekiyorsa bizim bu içinde bulunduğumuz yeryüzünde dik durmamızı sağlayan, daha sağlıklı bir şekilde karar almamızı sağlayan, aldığımız kararlarda da sağlıklı bir şekilde ilerlememizi sağlayan, önde olan önemli koşul Rabbin sözünü okumak düzenli bir şekilde. İbo da burada onu söylüyor değil mi? Okumak. Ama her zaman dediğim gibi nasıl okumak? Nitelikli bir zaman ayırarak okumak. Ve okuduğumuz zaman ne oluyor? Bir şeyler öğreniyoruz değil mi? Mutlaka. O zaman öğrendiklerimizi, kavradıklarımızı, elde ettiklerimizi, neyse onlar, onları getirip hayatımıza koymamız gerekiyor. Evet, hayatımıza koydukça gerçekten de bu içinde bulunduğumuz çarpık düzen içerisinde sağlıklı bir şekilde yürüyebilmemiz daha mümkün hale gelebiliyor değerli kardeşler. Demek ki Rabbin sözünü ciddiye almak çok önemli ve gerekli. Bakın, neden bunu söylüyorum? Neden ciddiye almamız gerekiyor? İnsan neyi ciddiye alır? Ben bunu eğer ciddiye almak istiyorsam, ciddiye almanın önünde ne olması lazım? Şimdi ben eğer Ayşe'yi ciddiye alıyorsam, eğer İbrahim'i ciddiye alıyorsam, eğer Hatice'yi ciddiye alıyorsam ne gerekiyor onun öncesinde? Evet. Bakın, eğer ben Hatice'ye ya da Ayşe'ye ya da İbrahim'e önem ve değer veriyorsam, o zaman ciddiye alıyorum. Doğru mu? Eğer benim önümde değerliyse, önemliyse bu kardeşim, benim bakış açım da farklı oluyor o zaman. Doğru mu? Rabbin sözüne öneme alıyorsam, Rabbin sözüne değer veriyorsam eğer ya da değer verdiğimi söylüyorsam, o zaman Rabbin sözünü ciddiye alman gerekiyor değerli kardeşler. Demek ki ciddiye almamız gerekiyor Rabbin sözünü, öyle ki ayakta dimdik bir şekilde olmak istiyorsak. Ciddiye aldığımız sözü, elde ettiğimiz kazanımları ne yapmamız gerekiyor? Uygulamaya sokmamız gerekiyor. Ne kadar güzel, net açıklanıyor burada. Uygulayan ve uygulamayanın getirdiği sonuç değil mi? Burada tüm çıplaklığıyla önümüze konuyor değerli kardeşler. Demek ki şunu söyleyebiliriz. Rabbimiz birçok uyarılarda bulunduktan sonra yaşamı doğru temel üzerine bina etmenin kesin gerekliliği üzerinde vurgu yaparak 7. bölümü noktalıyor. Şimdi hepimiz çok iyi biliyoruz ki bir binayı ayakta tutan, onun uzun süre tüm depremlere karşı, değil mi? Tüm afetlere karşı, doğa olaylarına karşı, fırtınadır, seldir, neyse, onlara karşı ayakta durabilmesi için ne gerekiyor? Sağlam bir temel gerekiyor. Doğru mu? Sağlam bir temel gerekiyor. Demek ki o zaman kime inandığın, neye inandığın ya da neye dayandığın çok önemli. Birçok insan var, birçok şeye inanıyor. Doğru mu? Ama sağlam ya da sağlam değil, o tartışılır. Ama bizler kime inandığımızı biliyoruz. Neye dayandığımızı çok iyi biliyoruz. Demek ki bir binayı nasıl ayakta tutan temelse bizi de ayakta tutabilecek ait olduğumuz Rabbimizin kendisidir. Yani temel sonsuz kaya, sarsılmaz kayamız Rabbimiz İsa Mesih değerli kardeşler. Demek ki bir binaya baktığımızda o binada kullanılan malzemelerin kalitesi ne olursa olsun. O binanın kolon bağlantıları, demir bağlantıları, tel bağlantıları ne kadar güçlü olmuş olursa olsun. Eğer temel sağlam değilse er geç eninde sonunda mutlaka yıkılacaktır değerli kardeşler. Yani onun ayakta durabilmesi imkansız hale gelecektir. Eğer temel sakatsa başlayacak duvarlar zamanla çatlamaya, doğru mu? Hafif hafif çatlaklar göreceğiz. Zaman gelecek, duvarlarda yarıklar oluşacak, değil mi? Zaman gelecek, pencerelerin ayarı kaçmaya başlayacak ve kapanamaz hale gelecek, değil mi? Eğer temelde bir bozukluk varsa ve bir gün gelecek ki çatı başlayacak akmaya değerli kardeşler. Ve eninde sonunda fırtına geldiğinde, sel geldiğinde yıkıma uğrayacak. Emek verdiğin, diktiğin yapı, yani övgüyle sözünü ettiğin işler yok olup gidecek değerli kardeşler. Ve ne diyor kutsal kitapta, Korintoslar mektubunda diyor ki, ateşten geçercesine olacak diyor. Yanıp, kül olup gidecek. Onun için değerli kardeşler, yürek doluyla ifade etmek isterim bunu canı gönülden. Kendini göstermek amacıyla, kendi gücüne dayanarak yaptıkların, yani işin içinde Rab olmadan yapmış olduğun işler, Rabbi içine sokmadığın işler bir gün geldiğinde ne olacak? Mutlaka yıkıma uğrayacak. Demek ki benim Rab için ne yaptığımdan daha çok, her zaman bunu söylüyorum, belki 10 kez değil 1000 kez duydunuz benden bunu, Rab ile birlikte ne yaptığım çok çok önemli. Demek ki işin içerisinde Rabbin kendisi olması gerekiyor. Şimdi mutlaka duydunuz ve biliyorsunuz. Kartpostallarda resimleri her zaman vardır. İtalya'nın kuzeyinde Pisa diye bir şehir var. Biliyor musunuz, hiç duydunuz mu? Pisa. O Pisa şehrine bir önemli bir kulesi var. Onu bilen var mı? Söyleyince hatırlayacaksınız. İtalya'ya gidenler genelde giderler onun önünde resim çektirirler. Hatta bazıları böyle elini koyar resme. Neden? Çünkü kule yatıktır böyle birazcık. Doğru mu? Ellerini böyle koyarlar sanki kuleyi taşıyormuş gibi. Hiç öyle resimler gören gidip turistlerin ziyaret ettiklerini gördüğümde hep böyle elini koyuyorlar. Arkadan fotoğraf çekiyorlar. Sanki kule düşmek üzere ben kuleyi tutuyorum gibi bir görüntü var. Şimdi o kule çok enteresan. Eğik. Eğik. Ve o kuleyi tamir etmeye başladılar. Ona biz Türkçe'de Çan Kulesi, Pisa Çan Kulesi diyoruz. Çok meşhur. Hafif eğik olduğu için çok iyi bilinen bir kule. Yaklaşık baktım birazcık araştırdım. 56 metre yüksekliği var. 15 metrede genişliği. 15 metre genişliğinde ve 56 metre yüksekliğinde değerli kardeşler. Ve o yer 2011 yılının Haziran ayında tekrar turizme açıldı. 2011 yılında. Çünkü kapatmışlardı tehlike oluşturmuş olduğu için değerli kardeşler. Ve bu kule 45 santim eğikti. 45 santim. Ve o 45 santimi düzelttiler ve yine eski haline getirdiler. Binanın o kule 1338'lerde yapılmış aşağı yukarı. Ve onu tekrar aynı yere getirdiler. Ve baktım, onu birazcık araştırdığımda o kulenin en büyük özelliği, diyorlar ki her 100 yıl sonunda 7 santim kayıyormuş. Yana doğru yatıyormuş. Her 100 yıl sonunda 7 santim eğiliyor olması. Ve eğer onlar bu şekilde devam etmesine izin vermiş olsalardı bugüne kadar gelmesi mümkün değildi. Onun için kapattılar onu. 1900 Ocak ayının 1990 yılında kapattılar. Tadilata aldılar ve 2011 yılının Haziran ayında da tekrar açtılar. Epey bir masraf gerekti onu tekrar eski haline getirebilmek için. Şimdi buna neden örnek verdim? Şundan örnek verdim değerli kardeşler. Kulenin yana yatmasındaki neden neydi? Bu soruyu soruyorum. Kulenin yana yatmasındaki sebep, neden neydi? Kullandıkları malzeme miydi? Kullanılan işçi mi? Tabii. Evet. O kuleyi ince kum zemin üzerine dikilmiş olmasından kaynaklanıyor. Yani temel nanay, genel anlamda doğru söyledin Hatice. Ama kaya üzerinde değil, sert zemin üzerinde değil, yumuşak kum üzerine bina edilmiş olmasından dolayı değerli kardeşler o yatmaya başladı. Şimdi bu Matta 7. bölümde bu her iki örneğe geri dönelim. Ve bu iki örneği mercek altına almaya çalışalım ve oradaki içeriği birlikte anlamaya çalışalım değerli kardeşler. Öncelikle burada şunu belirtmek istiyorum hemen. Burada sadece ve sadece iki ayrı yapıcıdan, yani inşaat işçisinden söz ediliyor. Yani iki ayrı seçenek duruyor önümüzde. Üç tane değil seçenek. İki ayrı seçenek. Siyah ve beyaz gibi. Yani ortası yok. Yani gri de olabilir, yok. Yani burada bize anlatılan iki seçenek, iki yapıcı ustasından söz ediliyor. Ve biri doğru sonuca götürecek olan iki seçenekten biri olacak. Yani onlardan bir tanesi doğru. İki yapıcıdan bir tanesi işini doğru yapıyor. Ve bu seçeneklerden bir tanesi ya İsa'ya iman edip ona sımsıkı sarılarak hayata bağlanıp devam edeceksin. Ya da değerli kardeşler ya da tam tersini yapacaksın. Yani onsuz başka düşüncelere bel bağlayarak, felsefi düşünce olabilir, bir inanç yapısı olabilir, ne olursa olsun onlara bel bağlayarak hayatını sürdürüyor olacaksın. Dünya bizlere çok seçenekler koyuyor. Doğru mu? Hristiyanlık var, Müslümanlık var, değil mi? Budistlik var, Hinduizm var, felsefecilik var, Mormonculuk var, Yahova şahitliği var, değil mi? Ve hatta Japonların çok meşhur bir inancı var. O da Shinto inancı. Bunun yanına birçoklarını ilave etmek de mümkün. Ama insanlar gerçekten çok yüzeysel bir yaklaşımla kafalarına uygun olan, kafalarına yatan, uygun olan inancı ne yapıyorlar? Felsefeyi, düşünce yapısını seçiyorlar ve seçtikleri düşünce üzerinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ama Rab Tanrı bu şekilde duruma yaklaşmıyor gördüğümüz kadarıyla. Bize kutsal kitap birçok yolun olduğunu söylemiyor. Birçok yollar var. Bunlardan bu yollardan bir tanesi de bu demiyor. Tek bir yol olduğunu söylüyor. Doğru mu? İsa'nın kendisi çok açık bir şekilde ne dedi? Yol, gerçek ve yaşam benim. Yuhanna 14:6. Bunu ezberleyin gerçekten. Yol, gerçek ve yaşam benim. Ben aracı olmadan babaya kimse gidemez diyor. Demek ki İsa yollardan bir tanesi değil. Tek yol. Gerçeklerden bir tanesi de değil. Tek gerçek. Peki o gerçek ne yapıyor? Diyor ki Yuhanna 8. bölümde siz gerçeği bileceksiniz. Gerçek sizi özgür edecektir. İşte bu gerçek bizi özgürlüğe kavuşturdu. İşte o bu gerçek bizim dik bir şekilde ayakta durmamızı sağlıyor değerli kardeşler. Gerçekten dünya biliyorsunuz çok yaygın bir söz var. Hemen hatırlayacaksınız. Ben başını söyleyeyim, gerisini siz tamamlayın. Her yol... Evet. Her yol Roma'ya çıkar diye bir söz yok mu? Ha? Hiç duymadınız mı böyle bir söz? Her yol Roma'ya çıkar. Çok tanınmış, meşhur bir söz. Dünya felsefesi bu. Ama kutsal kitapta her yol Roma'ya çıkar sözü yok. Yani bu düşünce burada kabul gören bir düşünce değil değerli kardeşler. İki yol olduğunu bize söylüyor kutsal kitabın geneli. İki yol olduğunu. Tek yol ama bunu şu şekilde okuyoruz, anlıyoruz. O tek yolun tek olduğunu söyleyebiliyoruz çok rahat bir şekilde. Ya Mesih ya da başka bir şey, herhangi başka bir şey. Ya Mesih ya da herhangi başka bir şey değerli kardeşler. Ya Mesih'tesin ya da değilsin. Bu kadar açık, bu kadar net. Ya ondasın ya o da ya da onda değilsin değerli kardeşler. Ve bunlardan bir tanesi, yani bunlardan bir tanesi ne yapıyor? Seni sonsuz yaşama götürürken diğeri ne yapıyor? O herhangi olan bir şey ne yapıyor? Herhangi bir felsefe, herhangi bir inanç yapısı olabilir. O ne yapıyor? O da seni sonsuz ölüme, yani sonsuz yok oluşa seni götürüyor. İki yollardan bir tanesi seni sonsuz yaşama, öbürü de sonsuz yok oluşa götürüyor. O öbürü ne ise eğer. İsa Mesih'in dışında olan öbürü ne ise. Emin olun değerli kardeşler, bizim aydınlanabilmemiz için, gerçekleri öğrenebilmemiz için ne bizim Buda'ya ihtiyacımız var, ne felsefenin babası Sokrates'e ne de Konfüçyüs'e ihtiyacımız var. Tek başına İsa Mesih bize yetiyor. Amin. Tek başına İsa'nın kendisi bizim için yetiyor andolsun. Bakın Petrus 2. mektup 1. bölüm. Petrus'un 2. mektubu. Petrus 2. mektup 1. bölüm 3. ayet. Aytaş buldun mu? Okuyabilecek misin? Bir zahmet okuyabilir misin abicim? 1. bölüm 3. ayet. Kendi yüceliği diye başlıyor.
Evet. Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi.
Bakın ne kadar açık, ne kadar net. Son kısmı çok harika değil mi? Tanrı yolunda yürümemiz için gereken ne ise değerli kardeşler. Yani yaşamımızı doğru yönetebilmek için ne gerekiyorsa o bize her şeyi veriyor hamdolsun. Vermiştir. Şu anda hepsine sahibiz değerli kardeşler. Şöyle düşünün. Rabbimizin sonsuz gücü ne yaptı? Bizim yeniden doğmamızı, kurtuluşumuzu sağladı. Doğru mu? Bizi kurtardı, bize yepyeni bir hayat verdi. Ama bize yepyeni bir hayat verip bizi bir tarafta bırakmadı. Neden bırakmadı? Çünkü o hayatı götürebilmek için de bunun bizimle mümkün olmayacağını bildiği için Rab ne yaptı? Evet dedi ki bu yol, bu yeni yaşam, yürü dedi. Ama yürürken de ayağımıza ayakkabı verdi hamdolsun. Anlatabiliyor muyum? Yani o hayatı, şu an sahip olduğumuz sonsuz hayatı, yeni yaşamı götürebilmek için de gerekli olan her şeyi bize verdi. Hem kurtarmakla kalmadı sadece, aynı zamanda da o hayatı yaşayabilmek için de gereken ne ise onu bize sağladı değerli kardeşler. Gelin yavaş yavaş konumuzun derinliğine iniş yapalım birlikte. Şimdi evini kumun üzerine kuran adam birçok şeyleri doğru yapmıştı. Örneğin gayretle çalıştığı, tüm enerjisini ev için harcadığı belliydi. Yani bu adam yan gelip yatmadı. Öbürü gibi o da sistemli bir şekilde enerjisini, gücünü bu yönde harcadı. Ve o dönemde öyle bina dikmek, bugün günümüzde bina dikmek gibi o kadar kolay bir şey değildi. Yani bugün araç ve gereçler var, doğru mu? Vinçler var, kesici aletler var, delik delmek için matkaplar var, doğru mu? Hatta biz koskoca binaların kanallarını bir keski, hammer and maisel diyorlar ya, keski ve çekişle açıyorduk. Şimdi kanal makineleri var. Koyuyorsa zzzzt kanalı açıyor. Değil mi? O zaman çok kolay. Kanalla bir hafta uğraşırken onunla bir saatte pıt diye işi bitiriyorsun. Yani bu adamın bu evi yapmaya çalışırken, kumun üzerine kuran yapısı, yapıyı kumun üzerine koyan bu adam bu işi yapmaya çalışırken enerjisini, gücünü harcadı ve kolay bir şey değildi. O kadar çabuk bir şekilde evi yapabilsin. Ama bu kadar zor koşullara rağmen, koşullar zor olmasına rağmen bu adam vazgeçmedi. Binanın yapımına devam etti değerli kardeşler. İlginç olan. Ve sona kadar devam etti. İstediği hedefe ulaştığını düşünmüştü. Yani bitirdi. Tamam dedi. İstediğimi yaptım. Hedefe ulaştım. Öyle düşünmüştü. Ama sonunda yapılanların hepsi boştu. Verdiği emek boştu. Harcadığı malzeme boştu. Kullandığı aletler boştu. Her şey, emek, her şeyle birlikte ne oldu? Yok olup gitti. Yıkılıp gitti değerli kardeşler. Onun için bunu neden belirttim onu size söyleyeyim. Çoğu kez bizler yaptığımız işleri dindarlıkla karıştırıyor olmamız. Yani şöyle düşünüyoruz genelde. Bir kişi çok faalse, çok işler durumdaysa Rabbe çok yakın olması lazım diyoruz. Doğru mu? Yani eğer kişi çok böyle çalışıyorsa, çabalıyorsa, hizmet açısından söylüyorum. Evde istediğin kadar çalış. Ya da başka bir yerde herhangi bir şekilde çalış. Ama kilise anlamında söylüyorum. Yani ne kadar da çalışıyor, ne kadar da hizmet ediyor, ne kadar da faal bir insan diye düşünüyoruz. Ve o kişinin daha çok Rabbe yakın olduğuna düşünüyoruz değerli kardeşler. Ama bunu bu şekilde düşünmenin ben doğru olmadığını inanıyorum. Çünkü ben bunu kendi iman hayatımda uzun yıllar devam eden bu süreç içerisinde defalarca bunun doğru olmadığını gözlerimle tanık oldum değerli kardeşler. Onun için benim için asıl önemli olan benim ne yaptığım o kadar önemli değil. Bakın, söylediğim tekrar söylüyorum çok önemli olduğu için. Benim ne yaptığım o kadar çok önemli değil. Rab ile birlikte yapabilmek çok önemli. Yani eğer benim yaptıklarım, yapmaya çalıştığım şey kendimi göstermek amacını taşıyorsa. Yani insanlar desin ki ya ne kadar da çok çalışıyor. Öyle insanlar yok mu? Var değil mi? Övgü almak isterler. Hepimizin övgüye ihtiyacı var. O ayrı bir şey. Harman döven öküzün ağzını bağlama diyor Tanrı kutsal kitabında. Harman döverken ottan da yiyecek aynı zamanda harmanı döverken. Tabii ki doğru. Ama bir kişi eğer kendini göstermek amacıyla ne kadar da iyi yaparım ben bu işi der şekilde işi yapıyorsa eninde sonunda yaptıklarıyla beraber gömülüp yok olup gidecektir değerli kardeşler. Rabbin gözünde nokta kadar bunun önemi, değeri yok. değerli kardeşler. Bunun altını önemli çiziyorum. Yani burada ifade ettiği gibi o tür insan evi kumun üstüne yapan adam gibidir. Aynen. Kendini göstermek, kendini öne çıkarmak çabası içerisindeyse aynı o kum üzerindeki evin yıkılıp gitmesi gibi o da bir gün yaptıklarıyla birlikte yok olup gidecektir değerli kardeşler. Bu tabii ki baktığımız zaman kutsal söze net bir şekilde biz şimdi o insanın neden bu noktaya geldiğini görebilmemiz mümkün mü? Mümkün değil. Bir eve baktığımız zaman onun temelini görebiliyor muyuz? Görmüyoruz. Evin temelini göremediğimiz gibi o insanı o noktaya getiren nedenlerin neler olduğunu da bizim görebilmemiz, anlayabilmemiz mümkün değil. Öyle kişiler var ki değerli kardeşler, mesela ben yıllarca Türkiye'de hizmet ettim. Ama maalesef katıldığım, gittiğim, hala bazen gidiyorum bazı kilise topluluklarına hizmet etmek için. Ve orada bunu net bir şekilde görebiliyorum. Ne yazık ki görüyorum. Üzülüyorum ama görüyorum aynı zamanda da. Kendini göstermeye çalışan kardeşler. Ya da tutmuşlar bir köşe, o köşeyi bırakmamaya çalışıyorlar. Enteresan. Yani ben bilirim, sen anlamazsın, ben bu işi daha iyi öğretirim. Ve pastörler arasında bile müthiş derecede sürtüşmeler var. İnanamazsınız. Ve adama laf söylediğin zaman da alınıyor, küsüyor ve neyle tehdit ediyor biliyor musun? Bir daha da ben de kiliseye gelme. Gelmezsen gelme. Yani senin gelmen de mi kilise oluyor? Bir anlamda evet. Kişilerin gelmesi kiliseyi kilise yapan faktör. Rabbin olması en büyük faktör. Ama o temel üzerine tuğla olan bizler de ayrı birer faktörüz mutlaka. Ama değerli kardeşler, sen olmasan da Rabbin işi devam edecektir. Bunu unutmayın. Ben burada birkaç kez söyledim. Yine söylüyorum. John Wesley'nin çok güzel sözü. Mezar taşında da bu var. Rabbin işçisi ölür. Ama işi devam eder. Recep ölüp gidebilir. İbrahim de gidebilir. Peki İbrahim yoksa, Recep yoksa bu kilise bitsin mi? Dursun mu? Hayır. Aytaç, Metin ya da bizim İsmet, örnek veriyorum. Bizim çocuklar, doğru mu? Alıp işi götürmesi lazım. Yani Recep olduğu için bu devam ediyor. İbrahim olduğu için bu topluluk devam ediyor. Kesinlikle. Rab olduğu için bu iş devam ediyor. Temelimiz Rab olduğu için. Kayamız o olduğu için. Önümüzde yürüyen çobanımız o olduğu için, bizler de onu gözden kaçırmamaya çalıştığımız için bu topluluk bugüne kadar devam etti ve bundan sonra da devam edecek değerli kardeşler. Onun için kesinlikle ve kesinlikle bizlerden kaynaklanan bir şey yok değerli kardeşler. Onun için gurur çok acı verici bir olgu. Ve en çok insan içinde, yüreğinde sinsi sinsi işleyen bir olgu. Tıpkı pamuk gibi. Pamuk böyle alevli bir şekilde yanmaz. İçten yanar. Dün Aytaç'la beraberken, Ayşe'yle beraberken bu örneği orada vermiştim. Onlarla küçük bir çalışma yaparken. Ve gerçekten gözlerimle tanık oldum. Tarış'ın pamuk deposu yanmıştı İzmir'de. Tarış biliyorsunuz incir, üzüm, tütün bir takım şeyleri yapan bir şirket. Ve ona su tuttular, su tuttular. Hala duman çıkıyordu abi pamuklar. Hala. En sonunda ne yaptılar? Duvarları yıktılar. Balyaları, o pamuk balyalarını yardılar. Parçaladılar. İçine suyu tuttular ve söndü. Yangını söndürdüler. Demek ki gurur içte sinsi, sinsi, sinsi yanan ve sonra puf diye forlayan bir şey. Onun için bu gururun ortadan kalkması için yürek kırılması lazım. Rabbin önüne getirilmesi lazım ki Rab yaşam suyuyla bizi söndürsün. Gururumuzu alsın bizden. Ve bizi kendiyle gerçek anlamda bütünlesin sevgili kardeşler. Onun için iki ayete sizi götüreceğim. Gururu karşı Tanrı'nın bakış açısını görelim. Bir kardeş, örneğin Özlem, Süleyman'ın meseleleri ya da özdeyişleri 8. bölüm 13. ayeti açsın. 8. bölüm 13. ayeti açsın. Aytaç da 138. mezmur 138. mezmur 6. ayeti açsın. Süleyman'ın özdeyişleri 8. bölüm 13. ayeti Özlem okusun ve 138. mezmurdan da 6. ayeti de bize Aytaç okusun ve orada net bir şekilde Tanrı'nın gurura karşı nasıl bir tutum sergilediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Ne diyor Özlem?
Rab'den korkmak, kötülükten nefret etmek demektir. Kibirden, küstahlıktan, kötü yoldan, sapık ağızdan nefret ederim.
Nereden nefret ederim diyor? Kibirden, küstahlıktan, kendini beğenmişlik. Yani kendini beğenmişlikten diyor ki nefret ederim. Bu çok sert bir şey ya. Çok sert bir şey. Ve Aytaç 138. mezmurda ne diyor abi?
Rab yüksekse de alçak gönüllüleri gözetir, küstahları uzaktan tanır.
Bak, bu da çok acı verici bir şey. Bak, tanırım demiyor, uzaktan. Yani Rab sırtını dönmüş, uzak. Gurura karşı, kibire karşı. Kendisi yüksek, kendisi yüce. Ama gurura karşı da tepkisini net bir şekilde ortaya koyuyor değerli kardeşler. Demek ki eğer sen şunu diyorsan ki yani kendinin ne kadar çok çalıştığını, diğerlerinin senin kadar çalışmadığını söyler, kendi hizmetini, vermekte olduğun hizmetini farklı bir şekilde göstermeye çalışıyorsanız bunda kesinlikle bir bozukluk olduğunu söylemek isterim. Yani karşındaki kişinin işini küçümseyip, kendi işini daha üstün görüp, onu empoze etmeye çalışıyorsan, bunda bir dengesizlik olduğunun altını önemli çizmek isterim. Neden değerli kardeşler? Bakın, Yeşaya peygamber, çok iyi bilinen bir söz. 64. bölümde, bakın ne kadar ilginç bir ifade kullanıyor. 64. bölüm, 6. ayet. Sen de Aytaç'ı şeyi açar mısın? Romalılar 3. bölüm 10. ayet. Romalılar 3:10. Ne diyor Özlem? 66, 64, 6. ayet. 64. bölüm 6. ayet. Çok iyi bildiğimiz ayet. Hemen göreceksiniz.
Hepimiz murdar olanlara benzedik. Bütün doğru işlerimiz kirli adet bezi gibi, yaprak gibi soluyoruz. Suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi.
Bakın. Ne kadar enteresan bir ifade. En iyi işlerimiz. Hani bizim doğru gördüğümüz, insan gözünde onur elde ettiğimiz, o en iyi işlerimiz eğer kirli paçavralar gibiyse, o leş gibi kokan bezler gibiyse, bizim o zaman değerli kardeşler kötü işlerimiz ne durumda? Daha da korkunç değil mi? En iyi işler böyleyse en kötü işler çok daha berbat. Leş, belki yanından geçilemeyecek kadar iğrenç verici. Neden? Neden biliyor musunuz? İşte yanıtını Pavlos veriyor 3. bölümde, 10. ayette. Ne diyor? Pavlos, Romalılar mektubunu kaleme alan Pavlos, 3. bölümde, 10. ayette. Ne diyor?
Romalılar 3 yazılmış olduğu gibi doğru kimse yok. Tek kişi bile yok.
Bak, neden? Çünkü doğru olmadığımız için. Yani eğer doğru sayılıyorsak, Rabbin bizde olmasından dolayı onun doğruluğunu biz gönendiğimiz için doğruyuz. Yoksa bizde bir doğruluk yok değerli kardeşler. Bunun altını önemli çiziyorum. En iyi işlerim kirli paçavralar gibi. O zaman neden? İşte nedeni bu. Çünkü ben doğru bir insan değilim. Kendi gücümüze, kendi anlayışımıza, kendi yaptıklarımıza ya da sahip olduğumuz konuma değil, Rab'be güvenmemiz lazım. Rab'be bel bağlamamız lazım. Değerli kardeşler bakın, tabii ki bizler kurtulmuş insanlarız. Bizler de günahlıyız ama. Ama kurtulmuş günahlarız. Burada söylüyorum her zaman. Bizi farklı kılan, iman etmemiş günahkarlardan farklı kılan, ben kurtulmuş günahlıyım ama yine günahlıyım. Yine benim yapım bozuk. Yine benim doğam bozuk. Birazcık fırsat verdiğim zaman benliğim ortaya çıkıyor. Ağzıma ne gelirse söylüyorum. Kırıyorum, parçalıyorum, yere yıkıyorum milleti. Ama aynı dil öyle güzel şeyler söylüyor ki milleti ihya ediyor. Ya istersen o camı kapatır mısın Enver? Çok ilginç değerli kardeşler. Ama dil neler yapmıyor ki? Onun için bunu burada söylemek istiyorum. Bazen sık kullandığımız için, çünkü ben de çok yaşadım. Hani 37 yıldır koşuyorum bu alanda. Defalarca karşılaştım. Mutlaka sizler de karşılaştınız. Ya diyor ki, konuşuyorum kardeşle. Ya iyi Recep abi, işte Recep kardeş, iyi doğru söylüyorsun ama yapamıyorum diyor. Beceremiyorum diyor. Bir türlü affedemiyorum diyor. Bir türlü bağışlayamıyorum diyor. Dua ediyorum diyor, olmuyor. Şimdi aslında evet doğruyu söylüyor. Recep kendi gücüyle, İbrahim kendi gücüyle bunu başaracak nitelikte değil ki zaten. İstediğim kadar çaba harcayayım, istediğim kadar dua edeyim, hiç şey önemli değil. Önemli olan nedir biliyor musunuz? O olayı bırakmaktır. Süleyman'ın Özdeşir 28. bölüm 13. ayette dediği gibi. Ne diyor? Tövbe edip bırakan merhamet bulur. Doğru mu? Tövbe edeceksin, doğru. Tanrı'nın önüne geleceksin ama bırakacaksın. Bu bırakma yoksa Tanrı onu hiçbir zaman elinde almayacak. Onun için kolay olduğunu söylemiyorum. Ama değerli kardeşler ben, benim bütün yamukluğuma rağmen, bütün eksikliğime rağmen, bütün yanlışlığıma rağmen Rabbim beni seviyor olması, sevmeye devam ediyor olması beni titretiyor. Ben o sevgiyle kardeşime baktığım zaman affedememe mümkün değil. Lütfen beni yanlış anlamayın. Kutsal kitapta çok güzel bir ayet var, seviyorum. O diyor, kendine ait olanları sevmişti diyor. Ondan sonra ne diyor? Çok hoşuma gidiyor. Sonuna kadar sevdi. Yuhanna 13. Yuhanna 13. Ayet 1. Yuhanna 13 ayet 1. Ne diyor Özlem? Bak hep sevdi. Sonuna kadar da sevdi. Ya bak ben ne yaparsam yapayım. Yaptığım şeyi sevmiyor Rab. Kötülüklerden nefret ediyor. Ama beni seviyor mu? Beni sevmeye devam ediyor Tanrı. Her şeye rağmen. O zaman ben bu çerçeveyle baktığım zaman affedemediğim kardeşe. Öyle değil mi İbrahim? Eğer ben affedemediğim kardeşe Rabbim beni her şeye rağmen sevmiş yapısı içerisinde baktığımda o kardeşi affetmem daha kolay bir hale gelmez mi? Benim Rabbim her şeye rağmen baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmeyen bir Tanrı'ya aitiz. O ay öyle bir Tanrı'ya ait olan Recep nasıl olur da bağışlayamaz Özlem'i? Nasıl olur da Aytaç'ı bağışlayamaz, İbrahim'i bağışlayamaz? Ben kimim ki değerli kardeşler? Recep için imkansız ama Rab ile her şey mümkün. Bunu söylerken tabii ki yapılan faaliyetler, içten yapılan, candan yapılan faaliyetler, verilen emek, bunun yanlış olduğunu söylemiyorum. Onun eleştirisini ben burada yapmak istemiyorum değerli kardeşler. Amacım da bu değil zaten. Kişi hizmet verirken yüreği ne durumda? O çok önemli. Yani nasıl bir yapı içerisinde hizmet ediyorsun? Yüreğinin durumu, konumu, duruşu çok önemli. Hizmet kime? Kendine mi? Rabbe mi? Değerli kardeşler. Evet. Tabii ki sadece kilise yaşamıyla sınırlı değil. Herhangi bir hizmet alanına da bunu uygulamak mümkün değerli kardeşler. Kadın ya da erkek eşine hizmet eder. Doğru mu? Bu da bir alan. Ama ben eğer eşimden bir şey elde etmek için, hani ben bir kere burada şey yaptım ya, örnek vermiştim Ercan'dan. Küçükken onun bir taktiği vardı, keratanın. Bir şey istiyorsa eğer, gelirdi, kucağıma otururdu, kafasını koyardı, sevdirdi. Onun önce kızım sık yapardı bunu. Alışmıştım, problem yoktu Yasemin'le ama Ercan böyle gelirdi ve ben de onu sevinirdim. Hep peşinden koştuğum için gelirdim, severdim, okşardım. Ondan sonra ne olur? Yani aradan 3 dakika geçerdi. Ya baba, ya ben bunu gördüm, çok güzel, onu alabilir miyim? Bak, lütfen yanlış anlamayın. Sadece bir oradaki anlayın, ya yoksa çocuktur, yani çocuk aklı. Ama bakın, bir şey medet umuyor, bir şey beklenti içerisinde. Ve o beklentiyle bana yaklaşıyor. Ben şimdi eşime bir gül alıyorum ama onun arkasından bir beklenti var. O beklentiyi herkes kendi kafasına göre yorumlasın. O zaman o gül olmaktan çıkar. Değerli kardeşler. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Onun için erkek kadına hizmet edebilir. Kadın erkeğine hizmet edebilir. Anne baba çocuklarına, çocuklar anne babaya hizmet edebilir. Arkadaş ilişkilerine de bunu kaydırabiliriz. Değil mi? Arkadaşlara baktığımda daha çok net bir şekilde görebiliyoruz bunu. Değil mi? Menfaat ilişkisi. Değerli kardeşler. Sevgi ilişkisinden tamamen uzak. Demek ki verdiğin emek, hizmet sevgiden mi kaynaklanıyor? Bunu sormamız lazım. Sadece çalışkan ve gayretli olmak, çok çalışmak yeterli değil. Yapılan herhangi bir şey Rabbimizin sevgisine dayalı değilse, bakın yapılan hizmet, verilen emek eğer Rabbimizin sevgisine dayalı değilse, onunla birlikte değilse, eğer onun üzerine bina edilmiyorsa, eğer sonunda koskoca bir hiç olacaktır. Değersiz olacaktır. Değeri olan tek şey Rab Tanrı'yı hoşnut edendir. Doğru mu? Demek ki imanla biz ancak Tanrı'yı hoşnut edebiliyoruz. O zaman iman çizgisinde kalarak ancak biz Tanrı'yı hoşnut edebiliriz. Tanrı'ya hizmet edebiliriz değerli kardeşler. Düşünün, kum üzerine bina edilen o ev, kurulan ev için kullanılan malzemeler iyi miydi, değil miydi? Sağlam mıydı, değil miydi? Kullanılan bütün malzemeler hepsi sağlamdı. Hepsi olması gereken malzemelerdi. Kalitesiz değildi. Diğer o evini kaya üzerine koyan adamın kullandığı malzemelerden de farklı değildi. Aynı şekilde, aynı değeri taşıyordu. İyi bir şekilde bina edildi. Kaya üzerine bina eden adam gibi o da iyi bir şekilde, düzgün bir şekilde, harika bir şekilde, içtenlikle bunu yaptı, tamamladı. Görünüş olarak kusurlu, sakat, eksik değildi. Bunu söylemek istiyorum. Öbürü değildi, öbürü de değildi. Bakıldığı zaman görünüş itibariyle her ikisi de Türkçe'de dört dörtlük diyoruz ya. Tam dört dörtlük. Tamdı, eksiksizdi. Değerli kardeşler. Ama havalar iyiye gidene kadar. Yani yaşam fırtınaları diyelim, yaşam zorlukları ortaya çıkana kadar her şey tıkırındaydı. Diyoruz ya, her şey güllük gülistanlık bir şekilde tıkırında giderken sorun yok. Ama işler biraz sarmaya başladığı zaman, yalpalamaya başladığı zaman başlıyoruz iki ayağımız bir pabuç içine girmeye. Bunu defalarca burada ifade ettik. Değil mi kardeşler? Ayakta durabilecek yeterlilikte değildi. Değerli kardeşler. Yağmurlar geldiğinde bu net bir şekilde görüldü, anlaşıldı. Bunu neden söylüyorum? Bunu şundan dolayı söylüyorum. Adamın vermiş olduğu emek, yaptığı işçilikten hiçbir eksiklik olmadı. Yani verdiği emek doğruydu, işçilik doğruydu, kullandığı her şey doğruydu. Eksiklik binanın altındaki zemindi. Eksik olan bu. Doğru olmayan buydu. Demek ki gerçek temelden yoksundu. Onun için değerli kardeşler, gerçekten Rabbe izzet olsun. Hepiniz birer Tanrı çocuğu olarak Rabbe hamd edebilirsiniz ki ona aitsiniz. Sağlam bir temel üzerindesiniz. Bunun ayrıcalığını, tadını çıkartabiliyor muyuz? Sağlam bir temele sahibiz değerli kardeşler. Sağlam bir temele sahibiz. Hamdolsun. Şimdi bunu söylerken sakın yanlış anlaşılmasın. Mesihsiz, Mesih olmadan büyük işler başarmak mümkün mü değil mi? Tabii ki mümkün. İmanlı olmayan birçok kişi var. İş yerinde büyük başarılar elde ediyorlar. Birçok buluşlara imza atıyorlar. Bu mümkün mü? Tabii ki mümkün. Büyük, güzel bir iş kurabilir, başarılı olabilirsin. Evet. İyi bir kariyer elde etmiş olabilirsin. Ve bundan da iyi bir para kazanıyor olabilirsin. Evliliğin de çok iyi gidiyor olabilir. Her şey tıkırında. Çok geniş bir arkadaş çevren de olmuş olabilir. Yoksullara yardım elini uzatan, onlara destekleyen biri olabilirsin. Parmakla gösterilecek örnek bir yapı içerisinde olabilirsin. Yani övgüye değer ne varsa onları yapmış bir kişi olabilirsin. Ama değerli kardeşler, Mesih yoksa bir fırtına sonrası, yani son yargı gününde, son yargı gününde var olan her şey tepe aşağı gelecektir. Nokta. İsterseniz kabul edin, isterseniz kabul etmeyin. Son yargı geldiğinde senin ve benim için önem taşıyan tek şey ne olacaktır? Mesih'te miyim değil mi? En önemli şey bu olacak. Mesih'le birlikte mi hizmet ediyorum? Mesih'sin mi bir şeyler yapmaya çalışıyorum? Benim için önem taşıyan tek şey olacak değerli kardeşler. Rab değilsen eğer, yaşamında Mesih İsa'ya sahipsen eğer, ayakta kalacaksın. Eğer yaşamın onun üzerinde devam ediyorsa. Onun için diyorum ya, imanla başladık, imanla devam ediyoruz ve imanla sonuca ulaşıyoruz. İman eşittir İsa ile kol kola girmek demek. Yani Rab ile beraber yürümek anlamında söylüyorum. Eğer sen Rab ile beraber kol kola yürüyorsan, eğer ona ait bir şekilde hizmetine devam ediyorsan, ayakta dimdik duracaksın. Bakın, verdiğin hizmet yanıp kül olabilir. Ama ne diyor? Canı kurtulacak diyor, değil mi? Açın o bölümü okuyalım. Lütfen 1. Korintoslar mektubu 3. bölümü açalım. 1. Korintoslar mektubu, çünkü bunu orada çok net, harika bir şekilde, açık bir şekilde açıklıyor bize. 1. Korintoslar 3. bölüm 12. ayetten başlayın. İbrahim, sende Türkçe var mı? Tamam, okuyabilir misin abi zahmet? 12. ayet, farklı farklı sesler olsun. 12. ayet 15'e kadar.
Bu temel üzerine kimi altın, gümüş ya da değerli taşlarla, evet, kimi de tahta, ot ya da kamışla inşa edecek. Herkesin yaptığı iş belli olacak. Yargı günü ortaya çıkacak. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak. Bir kimsenin inşa ettikleri ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak. Yaptıkları yanarsa zarar edecek. Kendisi kurtulacak ama ateşten geçmiş gibi olacaktır.
Bakın ne kadar net, ne kadar açık. Değerli kardeşler, o saman, ot bizim kendi gücümüze, kendi doğrularımıza dayanarak kendimizi göstermek amacıyla yaptığımız işleri açıklıyor. Ama ne diyor? Zıt diye yanıp gidecek. Ama Rab ile beraber altın olarak ya da gümüş olarak ifade ettiği Rab ile olan beraberlik içerisinde yapılan işler o da ateşten geçecek ama kül olup gitmeyecek. Hamdolsun. Demek ki canımız emin ellerde. Eğer bizim imanımız Mesih üzerine kuruluysa, temelimiz oysa, evet, ayakta dimdik kalacağız. Bakın, yine Matta 25, bu ayrım olayını çok net bir şekilde anlamamız gerekiyor. Orada keçilerle koyunlar arasında bir ayrım var. Onu da okumamız gerekiyor lütfen. 25. bölüm, 31. ayetten 34'e kadar olan kesim. İbrahim, bir zahmet onu oku.
Görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak.
Evet.
O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi evet. İnsanları birbirinden ayıracak.
Evet.
Koyunları sağına, keçileri soluna alacak.
41'i oku, atla 41'e.
Sonra solundakilere şöyle diyecek. Ey lanetliler, çekilin önümden. İblisle melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz, susamıştım, bana içecek vermediniz, yabancıydım, beni içeri almadınız, çıplaktım, beni giydirmediniz, hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz.
Yani iman ettiğinizi söylüyorsunuz ama iman ettiğiniz noktada kalarak hayatınızı sürdürmediğinizi söylüyorum burada. Ve 46. ayeti atla.
Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler.
Evet. Keçiler sonsuz azaba uğrayacak ama koyunlar diyor sonsuz yaşama kavuşacaklar. Hala değerli kardeşler, sona geliyorum. Hala tam anlamıyla Mesih'e bağlı bir yaşamın olduğunu düşünüyorsan sana derim ki kum üzerine bina etmeyi bırak. Yani kafandaki doğrulara göre kendi gücüne dayanarak kendini göstermek amacıyla verdiğin emeği bırak. Onu terk et sevgili kardeşler. Bu düşünceyi tamamıyla toprağa göm. Sana derim ki değerli kardeşim, önerim yaşam fırtınalarına son fırtına olan yargı gününde Mesih'in dışında yapılmış olan her şeyi silip süpürecek güne hazırla kendini. Yani Rabbin gelişine hazırla kendini. Hazır mıyız onun gelişine? Hayatımıza baktığımız zaman hangi noktadayız? Onu sizler biliyorsunuz. Doğru mu? Bakın, iman ettiğimizi söylüyor olabiliriz. Bir keresinde, geçen haftaydı yanılmıyorsam, Metin'le konuşurken ya da Leyla'yla konuşurken söyledim onlara. Dedim ki, 10 yıl, belki biraz daha fazla bir süre, kiliseye gelen, imanlı olduğunu söyleyen kişi 10 senenin sonunda gerçek anlamda tövbe edip iman ettiğini ne gözlerimle tanık oldu. Yani bu kişi imanlı olduğunu söylüyordu. Rabbin çocuğu olduğunu söylüyordu. Ama 10 yılın sonunda anladı ki aslında hayır. Ben kendimi aldatıyorum. Ben yeniden doğmadım. Bakın, yeniden doğmak farklı bir olay. Yeniden doğmak gerekiyor. İnanmak farklı, iman etmek farklı. Her zaman söylüyorum burada. O zaman kendini Rabbin gelişine hazırla. Hangi noktadasın, hangi noktadayız değerli kardeşler? Günahından ya da günahımızdan varsa hepimizin hayatında mutlaka dönüp güvenimizi sonsuz yaşam olan Mesih'e bağlamamız gerekiyor. Ne zaman geleceği belli olmayan bu fırtına gelmeden kararımızı verelim ve hiç de geciktirmeyelim değerli kardeşler. Bakalım yüreklerimize. Belki bu burada bunu noktalamak istiyorum. Daha birkaç sayfa daha var ama önümüzdeki hafta devam ederim sonuçlarım konuyu. Ama yüreklerimize bakalım. Rab ile olan ilişkimiz hangi noktada? Kocamla, karımla olan ilişkim hangi noktada? Ve çocuklarımla olan ilişkim hangi noktada? İş yerinde çalıştığım insanlarla olan ilişkim hangi noktada? Komşularımla olan ilişkim hangi noktada? İlginç değil mi? Çünkü hepsi birer ilişki. Kardeşleri kastetmiyorum sadece. Bakın hayatınıza genel olarak süzgeçten geçirin bir 20-25 saniye ve sonunda İbrahim yine toplantımızı duayla kapatacak. Rab aramızda ruhu aracılığıyla emin olun o bizi vadinin öbür tarafına geçirmek istiyor. Ama sen geçmek istiyor musun? Sorun bu. Eğilim yürek.